Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Sebiha Tan, konuğumuz Arda Akçiçek ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arda Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
Bugün Türkiye'ye gelen işte adları değişiyor. Göçmen diyoruz, bazen mülteci deniyor, bazen hani geçici misafir statüsü falan gibi değişik adlarla ifade edilen ama esas itibariyle Türkiye'nin vatandaşı olmayan ve türlü sebeplerle Türkiye'ye gelen özellikle son zamanlarda Suriyeliler üzerinden daha görünür olduğunu bildiğimiz ama daha önce mesela İranlılar, Iraklılar, şimdi yine Afganistanlılarla hani Suriyelilerin dışında öbekler olduğunu bildiğimiz bu göçmen meselesini konuşalım istiyoruz. Çünkü Arda Akçiçek akademik çalışmaları olan göç konusunda uzmanlaşmış. Bu konuda muhtelif kurumlarla sahada araştırma yapmak suretiyle raporlar hazırlayan, görüş beyan eden, göç konusundaki yeni yeni sayılar artmaya başlayan araştırmacılardan birisi. Şimdi Arda Bey, Türkiye'nin göçmen karnesini, göçmenlerin halihazırdaki aktüel durumunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu konularda uzman birisi olarak baktığınızda Türkiye'deki isterseniz önce biraz hani böyle verilere istinad ederek ama daha sonra da Türkiye'nin ürettiği hizmet kapasitesi itibariyle dünyadaki mukayeseli halinde anlatabileceğimiz bir değerlendirme yapalım. Buyurun.
Tabii hocam. Şimdi belki bir tarihsel perspektif koymak gerekiyor bu anlamda. Tabii. Türkiye aslında bir tarih boyunca bir göç ülkesi. Her zaman böyle oldu. Anadolu toprakları zaten göç bakımından hem transit göçler bakımından hem de göçü çeken bir bölge olarak aslında tarihsel anlamda bir konum arz ediyor. Ama bunun ötesinde Türkiye gerek Osmanlı döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde sürekli göçmenlere kapısını açmış, zor durumda kalan göçmenlere özellikle kapısını açmış bir ülke olarak.
Arda, yani Türklerin destanlarından birisinin adı göç destanıdır. Evet, evet. Yani Türklerin kendisi de aslında göç konusunda hani kariyer yapmış milletlerden birisi de denebilir.
Evet. Yani bizim medeniyetimiz de aslında bir anlamda yaptığımız göçlere dayanıyor. Anadolu topraklarına baktığımız zaman da aslında göçlerle şekillenmiş bir coğrafya. Bu anlamda az önce bahsettiğim üzere Türkiye devlet olarak yani bir devlet geleneği olarak zor durumda kalanlara tarih boyunca her zaman kapısını açmış, onları kendi huzurlu coğrafyasında barındırmış bir ülke ve onları benimsemiş bir ülke. Bu bakımdan aslında değerli bir geleneği ve değerli bir karakteri var bu
burada
coğrafyanın.
Burada bir araya girebilir miyim? Tabii. Aslında dediğin nokta önemli. Bir gelenek var ama bir de şunun altını belki çizmek gerekiyor. Türkiye'ye bu çerçevede, bu bağlamda yapılan göçler Türkiye'nin huzurlu bir liman, bir güvenlik şemsiyesi sunduğunu, bu bakımdan da bölgesindeki diğer aktörlerden olumlu manada ayrıştığının da bir göstergesi.
Evet, bunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta bunu şu bağlamda da söyleyebiliriz. Özellikle hani bu son dönem kitlesel göçün artmasıyla birlikte 2011 ve sonrası dönem dikkatimizi çekiyor ama Türkiye bundan önce de bir göç merkezi olarak aslında cazibe yeri haline gelmişti. Yani daha önce işte Kuzey Afrika'dan, diğer Afrika Sahra Altı Afrika bölgesinden ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden, hatta Balkanlar, Kafkasya Asya ve Batı Avrupa ülkelerinden dahi göç almaya başlamış, bir cazibe merkezi olarak konumlanmış bir ülkeydi. Bizim tabii işte 2011 Suriye krizi ve sonrasındaki süreç daha dikkatimizi çektiği için bunu biraz görmekte zorlanabiliriz ama
rakamlar biraz daha büyüdüğü için öbürlerini örttü herhalde. Halbuki evet, orada da büyük rakamlar var,
evet,
değil mi?
Evet. Ve aslında hani kitlesel ya da zorunlu göçlerin haricinde Türkiye'ye gönüllü, buranın bir cazibe merkezi olduğunu gören, buranın refahını, huzurunu gören potansiyelini gören insanların bir göçü de söz konusuydu. Bu anlamda aslında şu anda baktığımızda tabii yoğun bir Suriyeli göçmen nüfusu görüyoruz Türkiye'de ama bunlar haricinde sizin de bahsettiğiniz gibi Iraklıların, İranlıların, Afganların, Pakistanlıların ve diğer birçok ülkeden, Afrika ülkelerini de dahil edebiliriz buna. Birçok ülkeden göçmen var şu an Türkiye'de.
Yaklaşık... Zaman zaman komşularımızdan da oluyor. Mesela işsizlik problemi yoğun olduğu dönemlerde Ermenistan'dan, üstelik aramızda bir ilişki olmamasına rağmen buraya çalışmak için gelenler oldu. Keza Gürcistan'dan böyle çalışmak için gelenler oldu.
Bunlar da hala devam ediyor. Şu an baktığımız zaman toplam göçmen nüfusu Türkiye'de yaklaşık olarak 4,5-5 milyon civarı. Bunların tabii büyük bir oranını Suriyeliler oluşturuyor. Yaklaşık 3 milyon 700 bin civarında bir Suriyeli nüfusa sahibiz. Bu bakımdan Türkiye dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi, daha doğrusu göçmen barındıran ülkesi. Bu anlamda da ciddi bir fedakarlığı ve özverisi var Türkiye'nin. Özellikle Suriye krizinde sınır kapılarını açmış olması ve insanların o savaştan, zorluktan kaçarak güvenli bir liman arayışı sırasında onlara bir, belki de hani tabiri caizse, hayat bağışlaması, yeniden bir hayat bağışlaması çok önemli.
Çünkü
bir süreçte.
Çünkü çok ciddi, hatırlatalım yani, belki yani değerli dinleyicilerimizin bir kısmı o dönemleri unutmuş olabilir ya da gençlerin bir kısmı da bilmiyor olabilir. Suriye'de çok ciddi bir iç savaş vardı. Bu iç savaşın meydana getirdiği böyle toplu katliamlar dolayısıyla, şiddet dolayısıyla kaçan insanlara Türkiye sınırını aşmak durumunda kaldı. Onlar da hayatlarını kurtarmış oldular.
Evet, yine tarihimizde her zaman yaptığımız gibi aslında bu zorluklardan kaçan insanlara biz kapılarımızı açtık ve onları bir anlamda bu belki de kitlesel katliam olabilecek noktadan kurtarmış olduk. Bu çok önemli bir durumdu. Bunu yapmış olmak çok da övülesi bir durum açıkçası. Bu anlamda baktığımızda hani bu kapıların açılmış olması ve Suriyelilerin burada bulunmuş olması belki de işte az önce bahsettiğim gibi binlerce insanı ölümden kurtarmış bir durum. Bugün baktığımızda Suriyeliler, dediğim gibi, Türkiye'deki en yoğun nüfusa sahip göçmen nüfusu. Sürecin yönetim bakımından da Türkiye'yi değerlendirdiğimizde aslında yine başarılı bir sonuç görüyoruz.
Onların geldikten sonra da burada hayatlarını devam ettirmesi aslında Türkiye'nin bunlara yönelik, bu göçmenlere yönelik bir kamu hizmeti üretmesi mecburiyetini ortaya çıkarıyor. Buradaki performansımız nasıl?
Buradaki performansı da aslında dünyayla kıyaslandığında çok önde ve ileride bir performans. Belki başta şunu söylemek gerekiyor. Türkiye daha önce bu böylesine büyük bir kitlesel göçle karşılaşmamıştı. Buna rağmen, yani bu tecrübesizliğine rağmen, yine de çok ciddi ve önemli bir performans sergiledi. Başlangıçtan bu yana Suriyelilerin yerleştirilmesinden ve çeşitli acil insani yardımlara kavuşturulmasından tutun da mevcutta aldıkları hizmetlere kadar şu ana kadar süreci gayet iyi yönettiler. Yani bugün bile bakıyoruz, Yunanistan'a, Yunan adalarına göç eden göçmenlerin orada dikenli tellerle, duvarlarla çevrili kamplarda çok kötü koşullarda barındırıldığını biliyoruz. Biz Suriyeliler buraya geldiğinde çok ciddi, önemli, büyük kapasitede kamplar kurabildik. Onları acil durumda ilk etapta oralara yerleştirebildik. diyebilirdik. Kamplar. Evet, insani kamplar. Yani,
evet. Yani Yunanistan'dakinden farklı, bizim kamplarımız gerçekten nitelikli yani.
Nitelikli ve sürekli Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların da övgüsüne mazhar olmuş kamplar. Aslında belki kamp demek de biraz kulağa doğru gelmiyor. Yaşam alanları diyebiliriz. Hı hı. Çünkü çok bütün neredeyse hizmetlerin ya da servislerin bulunabileceği yaşam alanları da oralar. Ben de birkaç tanesini görme fırsatı buldum. Ciddi anlamda yapılandırılmış yerlerdi. Eğitim hizmetlerinden tutun sağlık hizmetlerine kadar, insanların sosyal yaşantılarına kadar çok ciddi hizmetlerin verildiği.
Yani böyle bir alanı çevirip hani siz burada yaşayın türünden bir şey değil. O alanın içerisinde evet, bu insanların sosyal ihtiyaçlarını, evet, hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuruluyor.
Evet, ve insanların aslında gönüllü olarak orada kaldığı. Yani hani siz bu kamptan çıkın dediğinizde çıkmayacakları, çıkmayı tercih etmeyecekler alanlardı oralar. Önemli bir yaşam standartlarına sahip bir yerlerdi. Ancak tabii nüfusun artması, gelen göç nüfusun artmasıyla birlikte kampların sayısının yetersiz olması tabii ki Suriyelilerin kentlere göç etmesi ya da kentlere yerleşmesine neden oldu. Burada da aslında süreç makul ve dengeli yürütülebildi. İnsanların kendi yerleştirdikleri alanlara hizmetler götürülebildi. Orada acil ihtiyaçları karşılanabildi. O ağlar oluşturuldu.
Arda Hocam, burada aslında hani devletin sunduğu hizmetlerin ötesinde bir de yerel yönetimlerin, belediyelerin, evet, STK'ların, STK'lar dışında tek tek vatandaşların, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu göçmenlere sunduğu hizmet, bir tür sosyal yardım diyebileceğimiz bir ağ da oluştu değil mi? Yani bu sadece merkezi yönetimin yaptığı bir şey olmaktan çıktı artık.
Öyle oldu. Özellikle bu kentlerde, kentlere yerleşimlerle birlikte aslında hani merkezi hükümetin bir belirli bazı alanlara ulaşması ya da görmesinin zor olduğu noktalarda bizim vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi organizasyonlarıyla ciddi anlamda yardımlar, katkılar sağladılar. Sivil toplum örgütleri ve bunlar haricinde tabii ki belediyeler, yerel yönetimler, yani onları yerinde gören, onların sorunlarına yerinde ulaşabilen gruplar bu sosyal ağları da oluşturabildiler. Ve insanlar hiç kimsenin yönlendirmesine ya da hiç kimsenin talimatına gerek kalmadan kendi aralarında çeşitli yardımlar toplayarak bunlara yardım edebildiler. Ve bu süreç de hala devam ediyor aslında. Yani bugün kamuoyunda çeşitli olumsuz algılar, çeşitli olumsuz süreçler görsek de Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun büyük bir çoğunluğu hala bu konuda elinden geleni yapıyor ve sürece pozitif, yani olumlu yönde bakıyor.
Bir de bu hani yardımlarla ilgili Türkiye bunları yapıyor. Uluslararası bazı destekler de var. O biraz isterseniz bir pencere de oraya açalım.
Bu anlamda aslında bu kitlesel göç sürecinde ya da belki 2015'in tabiriyle göç krizi döneminde bizim en fazla, yani Türkiye olarak en fazla muhatap olduğumuz uluslararası örgüt Avrupa Birliği'ydi. Çünkü Avrupa Birliği göç krizi kendi sınırlarına dayanmadan meselenin farkında değildi. Aslında Türkiye bu süreçte bakın böyle bir insani kriz ortaya çıkacak, gelin buraya bir şey müdahalede bulunalım ve bu insani krizi engelleyelim yönünde çok fazla telkinde bulundu. Ama Avrupa Birliği bunu çok da ciddiye almadı, önemsemedi. Göç krizi kendi kapısına dayandığında sorunu anladı ve Türkiye ile bir işbirliği kurma kararı aldı. Ve bundan sonra da aslında bizim en fazla ortaklık kurduğumuz ya da en fazla işbirliği yaptığımız uluslararası örgüt Avrupa Birliği oldu. Bu anlamda da zaten ciddi mali destekler sağladı. İlk etapta bu acil insani yardımların giderilmesi yönünde Avrupa Birliği'nin ciddi bir bütçe ayırdığını ve bu bütçenin Suriyelilere aktarıldığını Türkiye hükümeti tarafından bunu biliyoruz. Zaten yapılan birçok maddi yardımın vesaire falan da Avrupa Birliği'nin kaynaklarından sağlandığını biliyoruz. Bunun ikinci yarısının da Türkiye'ye ulaştığını ve bu ikinci yarının da Suriyelilere harcanacağını, Suriyelilere aktarılacağını biliyoruz.
Birleşmiş Milletler'in burada bir rolü oldu mu?
Birleşmiş Milletler'in de aslında Birleşmiş Milletler'in temel rolü burada koordinasyon sağlamaktı. Yani bu insani kriz yönetiminde. Bu koordinasyonu az çok sağladı ama tabii ülkelerin bu anlamda Birleşmiş Milletler'e kaynak aktarması gerekiyordu. Bu kaynak aktarımında ülkelerin meseleye ciddiyetle bakması ve ciddiyetle görmesi gerektiği için belirli sorunlar yaşandı tabii ki. Ama Birleşmiş Milletler temelde burada meseleyi koordine etmek ve meselenin bir anlamda daha sorunsuz geçmesi bakımından yardımları oldu. Ama temelde burada esas aktörün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu, bu anlamda ciddi bir başarı gösterdiğini hem perspektif bakımından hem de süreci yönetme bakımından ciddi bir performans gösterdiğini, süreci çok olumlu yönettiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin de desteği olduğunu bu anlamda dile getirebiliriz.
Evet, isterseniz bir de bu Türkiye'deki göçmenlerin hukuki durumunu ele alalım. Göçmenler nasıl bir hukuki statü içerisindeler?
Temelde Türkiye'nin esasında mültecilik meselesine bakmak gerekiyor. Türkiye'de kimler mülteci olabiliyor, kimler olamıyor. Bu bizim 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğumuz bir coğrafi şartla şekillenen bir durum aslında bu. Biz yalnızca Batı Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıları mülteci olarak kabul ediyoruz. 1951'de böyle bir şerh düşürmüş Cenevre Sözleşmesi'ne. Ancak bu aşamada geldiğimiz durumda Suriyelilerin bir mültecilik statüsü yok, bunu söyleyebiliriz. Ancak mesele ciddileştiği için Türkiye bu anlamda bir mevzuat üretmek durumunda kaldı. Ve hukuki durumlarını güvence altına bir mevzuatla güvence altına aldı. Bu mevzuat Suriyelilerin geçici koruma altındakiler nitelendirilmesiyle sağlandı. Bunun için bir yasa çıkarıldı.
Geçici koruma altındakiler ifadesiyle
evet.
Yeni bir statü tanımlandı.
Bu aslında bu statü geliyor? Çok da yabancı değil. Avrupa ülkelerinin bir çoğunda da kitlesel göçlerde uygulanmış bir statü. Bu hani mültecilik statüsü verilene kadar uygulanan bir statü. Çünkü kitlesel göçlerde birebir kişilerle, yani yaklaşık 4 milyon kişiyle bir mültecilik süreci başlatmanız çok zor. O süreç başlayana kadar bunların koruma altında olduğunu beyan etmeniz, belirtmeniz ve yasayla bunu desteklemeniz gerekiyor. Türkiye'de o süreçte bunu uyguladı. Bunun anlamı şu aslında. Bu temelde mültecilik durumundan çok da farklı bir durum değil. Yani size çalışma izni, ikamet izni, aile birleşimi izni vesaire falan veren bir durum. Bu geçici koruma rejimi dediğim gibi dünyada birçok kez tarihsel olarak da birçok ülke tarafından da uygulanmış bir rejim. Şu an aslında Türkiye'deki Suriyeliler ve diğer aslında göçmenler, Türkiye'nin mülteci olarak kabul etmediği göçmenler, geçici koruma altında kiler statüsünde bu yasayla koruma altında oldukları anlamına geliyor. Bu düzenleme gereği de az önce saydığım çeşitli haklara sahipler. Bunların en önemlisi de belki de işte mesela geri göndermeme ilkesi. Türkiye bunu taahhüt etmiş durumda. Yani kendi rızası olmadan ve istemediği takdirde Türkiye bunları geri gönderme, yani zorla geri gönderme gibi bir işte şeyi yok. Böyle bir taahhütü var.
Evet, diğer böyle bir hukuki statü tanımıştı.
Hukuki statüsü var. Bu da durumlarını güvence altına alıyor.
Evet. Tabii gelenlerin, işte göçmenlerin veya geçici koruma altındaki artık misafirlerimizin hani o kamplar dışında bir ekonomik hayatı olmak durumunda. Yani evet, bir sosyal yardım ilişkisi kuruluyor ama süre uzadıkça hem onlar ekonomik olarak bir varlık göstermek istiyorlar, hem de onların bu varlık göstermesi o ülke açısından da önem arz ediyor. Belki bir katkı anlamına geliyor. Hem sosyal yardım işte havuzundan çıkmaları bakımından, hem de ekonomiye katkıları bakımından. Bu açıdan bakarsak hani göçmenlerin bilhassa Suriyelilerin ama genel olarak göçmenlerin ekonomiye katkısı, iş piyasalarına katkısı nedir? Aslında sadece hani işçi de olmuyorlar. Mesela ben Antep'te bir araştırma vesilesiyle görmüştüm. Odalarda da müteşebbis olarak Suriyeliler var ve hani üye sayısının onda birine falan yaklaşan bir üye sayısına ulaşmış durumdaydılar.
Evet hocam. Meselenin en önemli boyutlarından bir tanesi de bu. Yani göçmenlerle ilgili temelde bizim inançlarımız, bakış açımız ya da perspektifimiz ön yargılarla şekilleniyor. Aslında göçmenler içinde bulundukları, yaşadıkları toplumda çok da uyumlu, belki de hani yasalara ya da o toplumun kurallarına riayet etmekte ciddi hassasiyet gösteren gruplar. Dünya genelinde de temelde
katılmak istedikleri için,
evet,
değil mi?
Yani kabul edilmek istendikleri için bu konuda ciddi hassasiyetler gösteriyorlar. Aslında hani Türkiye'de de bu hassasiyeti az çok görüyoruz. Yani tekil örnekler ya da münferit durumlar haricinde ciddi bir hassasiyetin olduğunu, göçmenler tarafından ciddi bir hassasiyet korunduğunu.
Ben Antep'te geçtiğimiz birkaç ay önce bir Suriyeli atasözü duydum. Misafirsen ev sahibinin kurallarına uy.
Evet, evet. Yani şey de derler, misafir ev sahibinin kuzusudur derler.
Bizde öyle denir de orada hani Suriyelilerin kendi arasındaki atasözüymüş.
Evet, evet. Yani bu anlamda çok dikkatli olduklarını da, buna bir çaba sarf ettiklerini de biliyorum. Gözlemlerim de bu yönde. Ancak burada önemli hususlardan bir tanesi bu bir toplumsal uyum ya da bir toplumsal kaynaşmanın sağlanabilmesi yönünde en önemli noktalardan bir tanesi ekonomik uyumun sağlanması. Yani göçmenlerin ekonomik hayata dahil olması. Bu ekonomik hayata dahil olmak toplumsal uyumun geri kalan bütün yönlerini aslında kendiliğinden getiriyor. Yani çalışmak isteyen bir göçmen gittiği ülkenin dilini bilmiyorsa çalışmak istediği için ya da çalışmak için o dili öğrenmek durumunda kalıyor ve o dili çok kısa bir süre içinde çözüyor ya da diğer sosyal kuralları uygulamak durumunda kalıyor. Bu anlamda ekonomik uyumun ciddi bir önemi var sosyal uyumun sağlanabilmesi açısından. Göçmenlerin de temel eğiliminin aslında gittikleri ülkede çok ciddi anlamda çalışkanlık göstermeleri, yani iş hayatına dahil olma, orada çalış bir şeyler üretme ve sistemin içerisine girme noktasında ciddi eğilim gösteriyorlar. Temelde ekonomik vaziyete baktığımız zaman göçmenler her ne kadar bu kadar çaba ve şeyde bulunsalar bile aslında yerel halktan daha az avantajlara sahipler. Bunun temel nedeni tabii ki gittikleri ülkenin kültürüne, sosyal yapısına,
diline
yabancılık çekmiş olmaları, böyle bir dezavantaja sahip olmaları. Öbür taraftan özellikle hani mesela Suriyeliler özelinde bakarsak gittikleri ülkede aslında kalifikasyon açısından da hani iş piyasası bakımından sıkıntı yaşıyor olmaları.
Evet.
Yani nitelikli işlerde çalışma noktasında eğitim açığının
bazen eğitim açığı bazen de hani o eğitimi belgeleyecek araçlardan mahrum olmak da bir problem yaratıyor,
evet,
değil mi? Yani
evet,
en azından o ilk başlangıçtaki dönemde, çünkü hani bu kanıtlayacak evrakları falan ellerinde gelmiyorlar. Evet. Karşıdaki geldikleri ülkedeki rejim de çöktüğü için hani oradan da bunları tedarik etmek mümkün olmuyor. İbra edemiyor. Mesela bir kişi doktorum deyince siz doktorsunuz diyemezsiniz.
Evet.
Onun bunu hani ibra etmesi lazım. Bunu ibra etmekte de zorlanıyor. Yani o bakımdan da dezavantajlı.
O bakımdan da bir dezavantaj var. Ve bu aslında sanıldığının aksine iş piyasalarında yerel halkla aslında çok az rekabet edebilecekleri anlamına geliyor. Yani burada işte ya da herhangi başka bir ülkede gelip oradaki yerel halkının işini elinden alıyor ya da
tercih edilmeyen alanlarda, sizin dediğiniz gibi niteliksiz alanlarda,
evet,
aslında boy gösterebiliyorlar,
evet,
piyasaya katılabiliyorlar.
Yani bizim sahadaki yaptığımız gözlemlerde de bunu gördük. Genelde hani yerel halkın çalışmak istemediği, niteliği düşük olan işlerde onlar da dezavantajlı oldukları için geldiklerinde orada çalışmak durumunda kalıyorlar. Bu anlamda rekabet konusunda bir şey var. Ve sanıldığının aksine aslında göçmenler arasında işsizlik oranı yerel halktan daha yüksektir. Yani işsizlik oranları bizim tıpkı Almanya'daki Türkler gibi ya da diğer ülkelerdeki Türkler gibi işsizlik oranları daha yüksek durumdadır. Bu da hani böyle yerel halkın işini elinden almak gibi vesaire falan bir durum yaratmıyor. Öbür taraftan mesele hani teorik çerçeveden bakarsak ekonomiyi sabit bir pasta olarak görmek de bu anlamda sorun oluşturuyor. Çünkü ekonomi çok dinamik ve
göçmenler bir dinamizm de katıyor.
Dinamizm katıyorlar. Evet. Yani baktığımız zaman bir işe girip üreten göçmen diğer taraftan iki üçün iş piyasasına girmesine neden olabiliyor ya da bunu sağlayabiliyor. Öbür taraftan hani sadece işçi meselesi ne diye sizin de bahsettiğiniz gibi burada ciddi yatırımlar yapan, şirketler kuran, işletmeler kuran göçmenler var. Bunlar da hem kendileri açısından yani hem genel anlamda ekonominin büyümesine katkı sağlayan bir üretim ortaya koyarken öbür taraftan bizim yerel halka burada iş imkanı da sağlayabiliyorlar. Böyle bir durum da söz konusu. Bu anlamda hani zaten mesela iş piyasasında iş sayısı sabit değildir. Üretim arttıkça iş sayısı değişkenlik gösterir. Birinin bir işe girmesi diğer taraftan 3 iş yaratabilir. Böyle bir durum söz konusu. Temelde de Türkiye özeline baktığımızda kayıtlı olarak çalışan Suriyeli sayısı zaten oldukça düşük. Yani 100 bini biraz daha geçiyor.
Bir de aslında hani mültecilerin bu göçmenlerin varlığı mültecilerin demeyelim göçmenlerin varlığı belli alanlardaki piyasayı da büyütüyor. Yani daha fazla insan yemek yiyor mesela.
Evet.
Değil mi? Yani
evet.
Daha fazla insan bir takım hizmetleri alıyor. Dolayısıyla ekonomiye böyle bir büyüten böyle bir çarpan etkisi de olan
evet,
bir tarafı var.
Kesinlikle.
Ayrıca bir de hani hem geldikleri ülkenin potansiyeli hem de o ülkede çevre ülkelerle yaptıkları ticareti eğer burada yeni bir ağ üzerinden kurabilirlerse bu Türkiye'nin lehine olabilecek bir şey. Çünkü neticede Suriye'deki hani müteşebbislerin de göç ettiğini varsayabiliriz. O müteşebbis güçten bu manada faydalanmak hem göçmenlerin hem de Türkiye'nin menfaatine olabilecek bir herhalde imkan teşkil edecektir. Evet. İsterseniz bir de meselenin toplumsal boyutuna bakalım. Hani ekonomi kısmına kısmen baktık. Toplumsal uyum konusunda göçmenlerin performansı nasıl, Türkiye'nin performansı nasıl, bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Aslında az önce de biraz bahsetmeye çalıştım. Toplumsal uyum konusunda göçmenler gerçek anlamda bir hassasiyet gösteriyorlar. Yani eğer sistem onları kasıtlı olarak dışlamıyor, bir ayrımcılığa ya da yabancı düşmanlığına tabi tutmuyorsa göçmenler uyum sağlama konusunda ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Yani genel evrensel kurallar bu yönde işliyor. Türkiye üzerinde baktığımız zaman da aslında şunu düşünmek gerekiyor. Yaklaşık 4 milyona yakın bir insan nüfusu toplamda 8 yıllık bir kısa zaman diliminde bir ülkeye yabancı bir toprağa giriyor ama bir toplumsal huzursuzluk bakımından ciddi bir sürece yol açmıyorlar.
Bir takım tahriklere rağmen yani şunu da söylemek lazım bu tür konuların aynı zamanda politik bir yönü de var. Dış politika yönü de var. Bilhassa Türkiye dışarıda bir şeyler yapmaya yöneldiğinde, mesela Suriye'de bir harekata yöneldiğinde her nedense içeride Suriyelilerle ilgili bir huzursuzluk çıkarmaya çalışan bir gayret görüyoruz. Evet. Bunun arkasında geçtiğimiz günlerde basına da aksetti. Eski bir Genelkurmay İstihbarat Başkanı General, emekli General bunların arkasında kimi ülkelerin istihbarat teşkilatlarının olduğunu ifade etti. Evet. Yani meselenin hani kendiliğinden kaynaklanan problemlerin ötesinde bir de bu tür dış politikadan veya bazı onlarla ilişkili politikacı ya da hani Türkiye'nin zorda kalmasını isteyen gayrimeşru cenahlarla ilişkili bazı isimlerin de bu konularda bir problem çıkarmaya, uyumsuzluk çıkarmaya karşılıklı hani toplumlar arasında bir tür münaferet, nefret yaymaya çalıştığını görebiliyoruz. Bunlar ortaya çıktığında da herhalde Hani biraz onu da konuşalım. Çok temkinli olmak lazım. Bu tür gayretler, bu tür haberler, işte bu tür dedikodular karşısında. Çünkü dediğim gibi yani bunun arkasında evet bazı her insan yani grup arasında farklılıklar olabilir. Kimi zaman uyuşmazlıklar olabilir. Ama bir de bunları manipüle etmeye yönelen iyi niyetli olmayan odakların varlığını bilirsek burada hani devlete, hukuka güvenerek sakin, sabırlı olarak hani hareket etmekte fayda var. Çünkü birkaç kere buna benzer gayretler söz konusu oldu. O yüzden hani altını çiziyorum. Sizin görüşlerinizi almak
kesinlikle
isterim.
Kesinlikle hocam. Ben tamamen aynı görüşteyim. Ve şunu da belirtmek gerekiyor sanırım. Hani Türkiye halkı olarak biz de bu konuda aslında ciddi bir sağduyu gösteriyoruz. Yani çeşitli bu anlamda yapılmaya çalışılan kışkırtmalara, bütün o uğraşlara rağmen belki hani medya aracılığıyla, başka kanallar aracılığıyla yaratılmaya çalışılan bütün bu şeylere rağmen ciddi anlamda bir sağduyu gösteriyoruz. Biz bu anlamda da aslında şunu da söyleyebiliriz. Onların sağlamaya çalıştığı uyumun yanında bizim de bir uyum gösterdiğimiz, bizim de aslında bu anlamda
onlara alan açmak, evet, dediğiniz gibi onların uyum gayretine destek vermek önemli.
Önemli ve bizim de aslında Türkiye halkı olarak, toplumu olarak bu anlamda önemli bir çabamız olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Göçmenler sesi çıkmayan taraftır genelde. Yani onlar hakkında söylediğiniz hiçbir şey konusunda sesleri çıkmaz. Çünkü onlar misafirdir. Siz ev sahibi olarak onlar hakkında birçok şey söylersiniz ama onların sesi çıkmaz. O yüzden de gerçeklikten yana olmak çok önemli. Yani doğruyu ve sağduyu korumak çok önemli. Ve göçmenler üzerinde şekillenen algıların geneli de %99'u da aslında ön yargılar ve yalan haberler üzerinden.
Bu çok önemli.
Gerçeklikler üzerinden değil.
Yani bilgi ortaya çıkana kadar sabretmek, resmi otoritelerin açıklamalarını beklemek lazım. Bir de sizin gibi araştırmacılar marifetiyle ortaya konulacak hani göçmenlerin kanaatlerini, taleplerini, problemlerini, şikayetlerini yani ortaya koyabilecekleri yol ve yöntemleri takip etmek lazım.
Evet.
Dediğiniz gibi onun dışında çok ciddi bir hani insan bilmediğine bir ön yargıyla yaklaşır ve ön yargı dolayısıyla da yalana, dedikoduya açık bir yerde durabilir. Bu konuda hani bizim milletimiz tecrübeli bir millet ama yine de bunun altını birkaç kere daha çizmek lazım herhalde.
Bir de son olarak hocam belki biraz zamanımız varsa şu örneği vereyim. Genelde göçmenler konusunda olumsuz algı oluşturanların birçoğu göçmenlerle aslında hiçbir yerde bir araya gelmemiştir. Bir ilişkisi olmamıştır, bir ilişki kurmamıştır. Ama göçmenlerle ilişki kurmuş, onlarla bir arada yaşayan ya da bir araya gelen toplumlar bu anlamda daha barışçıl, daha huzurlu olabilmekte. Buna da en büyük örneklerden bir tanesi kilise aslında. Kiliste şu an normalde yerel halktan daha fazla Suriyeli nüfus var. Ama kiliste ortam çok huzurlu, çok sakin ve bir arada yaşayabiliyorlar. Bu olumsuz propaganda diyebileceğimiz mesele genelde aslında göçmenlerle bir araya gelmemiş, onlarla ilişki kurmamış
yerlerde daha çok tutabiliyor.
Yerlerde ve onlar tarafından daha çok üretiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir araya geldiklerinde aslında meselenin öyle olmadığı çok net görülüyor.
Tabii dediğiniz gibi yani gerçek bir ilişki olmayınca bu tür dedikoduların üretildiği ya da üretilmiş dedikodulara katılma, ona inanma eğilimi artıyor. Burada özellikle kilisin adı geçti. Kilisilere özel bir hani teşekkür borcumuz var. Onu ifade etmeniz gerçekten bu krizde olağanüstü bir performans gösterdiler. Bu da hani memleketimiz adına, ülkemiz adına bazı yerlerde özellikle bu performansın göstermesi gurur verici. Arda Hocam çok teşekkür ederim.
Teşekkür
değerli
ederim.
Dinleyiciler bugün Türkiye'deki göçmenler üzerine Arda Akçiçek'le konuştuk. Bir başka toplantımızda, bir başka sohbetimizde Arda Akçiçek'le yurt dışındaki Türkler üzerine konuşacağız. Yapımcımız Selahattin Böke, teknik kumanda masasında Sabiha Tan ve konuğumuz Arda Akçiçek, ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.